Ayrım 13.
Ancak böyle bir saptamada hiçbir şekilde ucuz bir nostalji aranmamalıdır. Sorgulanmış, reddedilmiş, Neruda'nın deyimiyle onarılmış, yeniden düzenlenmiş, olumlansa da böyle bir süzgeçten geçirilerek olumlanmış bir Çukurova'dır söz konusu olan. Sınır ve sonsuzdaki Kilikya şiiri bu açıdan çok önemlidir. Adana garında denkleri ve derin kederleriyle Çinilere karışmış ırgatlar, serin Toros koyaklarında peynir dinlendiren yörükler, karanlığın kıyısına çömelip gökyüzü kaç yaşında diye soran yaşlı göçmen, yapışkan ve tozlu bir Ağustos'ta kocaman buz kalıpları taşıyan çocuklar ve daha nice ayrıntılar sigadan geçip ince bir duyarlılık ve derin bir çağrışımla şiirin yapı taşlarını oluşturur. Karşılaşma, kitaba adını veren uzun şiirle önceki kitapların bir devamı niteliğini taşırken, özellikle Zamanlar şiiri gibi şiirlerle gittikçe yalınlaşan, damıtılmış bir şiiri içermesiyle önceki kitaplardan bir farklılığı taşıyor. Dingin, duru, dibi görünen sular gibi saydam, bu yalınlıkla derin çağrışımlar uyandıran şiirler. Ayrıca düz yazı şiir biçimindeki iç konuşmalar da kitabın farklı yanlarından birisi. Bir çeşit anlıklar bunlar. Hayatın birbirinden ayrı yüzlerine düşürülmüş iç geçiren bir şair yüreği her birisi. Ve yine Çukurova'dan imgeler olarak başlayan uzun şiir. Karşılaşma. Tüm değerlerini yitirmeye başlayan yabancılaşmış bir toplumda iyi, güzel ve doğru adına sık sık dur gitme diye seslenilen bir dosta bir çeşit kendi hayatının hesabını verme bu şiir. Ve Türk şiiri adına bir kazanım. Sözü noktalamadan önce şiir tekniği açısından değinilmesinde yarar gördüğüm bazı noktalar var. Özellikle uzun şiirlerde bölümlerin bağlanmasında yer yer şiire uygun olmayan geçişler söz konusu. Örneğin, dedim ki, dedi ki, yani, gördük, bazı bölümler okuyayım, düşüncelerini söyle bana. Uzun şiirler numaralanmadığı ya da alt başlıklar taşımadığı için akış içinde bağlantılar andığım biçimde sağlanıyor. Ancak bu, bence okuru rahatsız eden, şiirin ritmini aksatan özensizlikler. Bunlardan arınmış bir Salih Bolat şiiri daha kusursuz olacaktır. Cumhuriyet Kitap, 20 Ağustos 1992. Sen gelmesen de bu yangın çıkacaktı. Şiir, telaşın, karmaşanın, uğultunun ardındaki dinginliği duyabilme yetisi olduğu kadar, bir avuç kumda dip fırtınalarını, derinlere inen balığın sesini, bir yaprakta büyüyen güzü duyma sanatıdır aynı zamanda. Büyük acılar, derin iç sarsıntılar, toplumsal çalkantılarla gündeme gelebileceği gibi, doğanın ve insanın bir umarsızlık, bir bilgelikle koyu bir sessizliğe teslim olduğu zamanlarda bir iç ses, sessizliğin sesi olarak aynı yoğunlukla gündeme gelebilir. İlkinde olayların ve hareketin yüreğimizde burgaçlanan çatışmaları bizi söze götürürken, ikincisinde yatışmış bir durumun, nesnelerin ve olguların gerisinde bir sır gibi saklanan duyguların uyandırdığı çağrışımlar götürür bizi şiire. Her iki çıkışta insanın ve doğanın gerçeğinden bir perdeyi daha indirmek, yaşamla olan ilişkilerimizde yeni kanallar edinmek için çok özel bir olanaktır. Salih Bolat, yeni yayımlanan 5. şiir kitabı, Uzak ve Eski'de, bulutları, ufukları, yıldızları, akşamları, denizleri, dağları ve ağaçları ile giderek bir sessizliğe bürünen doğanın dinginliğini, nesnelerin bizim duygularımıza bağlı olarak sustuğu ya da ses verdiği bir dünyanın dalgınlığını, kendine bir iç ses yaparak çıkıyor okurun karşısına. Yaz bir doğu akşamı, ezan, çıngırağı ile bir keçi, pencere diplerinden geçiyor, 3 yıldız birden kayıyor. Senin son kez dönüp bakışını düşünüyorum çekip giderken, bir kaptanın fırtınada ufka bakışını, bu ülkenin geniş ve hüzünlü topraklarını. Ezan, çıngırak sesi ve kayan 3 yıldızdan çağrışımlar olan ayrılığın, geniş ve hüzünlü topraklarla örtüştürülerek duyurulduğu yalın bir ustalıkla karşı karşıyayız. Büyük kentlerin telaşında atlayarak yaşadığımız zaman kesitlerini, Nesnelerin ardına gizlenmiş duygu durumlarını sözcüklerin aynasında dondurarak yüzümüze ve yüreğimize tutuyor Salih Bolat. Hep oraya gelir ıhlamur koruluğuna. Ağaçlar ile düşünceleri arasında bir yer seçer kendine. Oturur mu, ayakta mı bekler, önemli değil ama bulutlar kızarmıştır. Kuşlar ve yapraklar da, gölgesizdir her şey. Kıymık gibi batar ölmek düşüncesi alacakaranlıkta, anlamaktan yorulmuştur. Gerçekte doğa imgelerinin, nesnelerin ve mevsimlerin gerisinde akıp giden zamanla, ona bağlı kalarak ölümle, usul usul avuçlarından kayan yaşamla, adı konulmamış, açık edilmemiş ya da şiirin diliyle açık edilmiş bir hesaplaşma yatmakta bu şiirlerde. Sen gelmesen de bu yangın çıkacaktı. Bir kırlangıç bizi ikiye bölecekti. Yeni adlar koyacaktık bitkilere, son yaz güneşi de çekip gidecekti asmalardan. Senin kokun da gidecekti, unutacaktık. Çocuklarını yitirmiş bir arsada duran akşam güneşi, soğuk ve korkunç kahraman heykelleri karanlıkta, bakışlarında karlara saplı trenler duran demiryolu işçileri, arkalarından gösterilen yenilginin mavi çocukları, aynı anda gösterilen bıçak ile boğaz, tuz ile zambak, çözülmüş bir deste başak olan rüzgar, tarla kuşunun yolunu kesen yağmur, çaresizliğin sesini tanımlayan saat. Bütün bunlar sıradan yaşam parçalarından parça parça süzülüp gelerek tematiği zaman, aşk ve ölüm olan bir şiirsel bütünlüğe götürür bizi. O bir şiirinde, "Hükmüm yok, fazlayım burada, akşamın ayrıntısıyım, unutulmuş anahtar masada." dese de bir başka şiirinde, "Yola çıkarız, sulara düşer gölgemiz, yüzlerimizde pencereler ardına kadar, ışıktan güvercinler girer içeriye, durmadan yuva yapar." diyerek birini mutlaklaştırmadan hüzünle iyimserlik arasında sürdürür yolculuğunu. Kuşları açıklamak, aynı bahçede ve eski zaman şiirleri bölümlerinden oluşan uzak ve eski için bir olumsuzluk, ayrı bir izleyi olan eski zaman şiirlerinin, kitabın iç bütünlüğü açısından diğer şiirlere uzak düşmesidir. Bu bölüm başka bir bütün içinde değerlendirilebilirdi ve çok daha anlamlı olurdu. Demokrasi, 7 Ocak 1996. Yaşamımızdaki anları çoğaltan öyküler. Yaşam bir anlar toplamıdır. Ali Balkız'ın 5. öykü kitabı. Kitaba adını veren öyküyle 1991 Ömer Seyfettin Öykü Ödülünü, Ihlara Yeniden Mamak ve Hakan öyküleriyle 1995 Pen Yazarlar Derneği Orhan Kemal Öykü Ödülünü alan Balkız'ın bu kitabında 9 öykü yer alıyor. Öyküler için yapılabilecek genel değerlendirme, insan ve doğa gerçeğini birbirini bütünleyen bir bakışla, yalın ve coşkulu bir dille işlemesi, toplumsal olayların ve olguların acılı ve gülünç yanlarını birey ekseninde olanca içtenliğiyle ve ustalıkla vermesidir. Kitabın ilk öyküsü Sagan'ın aşk tanımını çağrıştırdı bende. Sagan, "Aşk iki kişi arasında geçen şeydir," der. Okul ödevi olarak 12 Eylül tutsaklarından birisiyle, öykünün kahramanıyla, özgürlük üzerine söyleşi yapmaya gelen 12 Eylül sonrası kuşağın üniversite öğrencisi bir genç kızla, bugün orta yaşını geçmiş ancak yaşama sevincini yitirmemiş, yitirmek ne demek, yaşama sevincinin ne olduğunu çok daha iyi bilen bir adam arasında nasıl bir ilişki gelişir dersiniz? Özgürlük, devlet, birey, toplum, kurallar, düşler, yasaklar, gerçekler, insanı içten ve dıştan kuşatan bu olgular, bunların insana getirdikleri, insandan götürdükleri üzerine başlayan söyleşi, gözün ve yüreğin sularında başka hangi halkaları oluşturur? Düşünce düzeyinde paylaşılan değerler, doğrular, duygu düzeyinde insanın içine nasıl pencereler açar? Sizi doğaya götürür, dansa başlatır, çiçekleri yeniden sevdirir, hediyeler aldırır. Şımarırsınız ve toparlarsınız kendinizi. İncitmekten korkarak uzatırsınız elinizi. Biriniz anılarını, biriniz düşlerini koyar ortaya. Yarıya varan yaş farkında denge nasıl kurulur başka? küçücük dokunuşlara dünyaları sığdırırsınız. Yaşam bir anlar toplamıdır çünkü. Bu ilişkiyi tanımlamaya kalkarsanız bir güzel duyguyu öldürürsünüz. Aşk iki kişi arasında geçen şeydir çünkü. Ihlara öyküsünde doğa ve tarih olanca coşkusu ve görkemiyle dokunaklı geçmişi ve gerçekliği içinde verilir. Hüzün vadide, sevinç kendilerinde, güneş arkada, yıldızlar önlerinde dönerler Ihlara'nın yolcuları. Ayın sonrası sabahtır. Yeniden mamak, eski bir tutsağın özgürlüğe kavuştuktan sonra pasaport alabilmesinin trajikomik öyküsü. 12 Eylül mamağını yıllar sonra bir belge için ziyaret, bu ziyaretin uyandırdığı acılı, gülünç, öfkeli duygular. Profesör Haldun'da bel kemiği olmayan, ezik, yetersiz, tipik bir 12 Eylül aydınının içler acısı durumu, davranışları ve duyguları anlatılır. Hakan, Yüksel Caddesi'nin çakmakçı, çiçekçi, simitçi, boyacı, küçük esnafının öğrenci müdavimlerinin bedeni 25, aklı 5 yaşında dostu. Ankara'nın bu güzel caddesinin öyküsü Hakan'ın ekseninde sevecen, coşkulu, dokunaklı bir dille anlatılır. Sonra Menegiç Ağacı, Bakırtepe öyküleri. Doğanın kişileştirilerek insani bir coşkunluk içinde verildiği iki güzel öykü. Çocukluğunuzun geçtiği, duygularınızı, anılarınızı kısaca sizi oluşturan Tohma Çayı, Köprüsü, Selviler, Yılgınlar, Köyler, Bostanlar, Kuşlar, Kurbağalar, Sazlar, Çakıllar, Bir Gün Bir Barajın Suları Altında Kaybolur Giderse, kocaman adamlar olarak dönüp geldiğinizde onları yerinde bulamazsanız, yüreğinizde, anılarınızda, gerçeğinizde nasıl bir boşluk oluşur dersiniz? Tohma Çayı öyküsü, o coşkulu çocukluğun kayboluşunun hüzünlü öyküsü. Adsız Öncedir de aceleci İstanbullular anlatılır. Evden işe, işten eve, vapur, tren, dolmuş, yollardaki o ömür törpüsü yarış. O insan yutan kalabalık içinde vapura, trene ilk binen olmak, oturacak yer bulabilmek, ilk inen olmak, bunun sağlayacağı gizli üstünlük duygusu ve bir yere varmayan telaş. Hayatın diğer anlarında yenilen, kimse yok sayanlarında yarışacak, kendi içlerinde koşan insanların birbiriyle o acıklı yarışı. Yaşam bir anlar toplamıdır. Ali Balkız'ın doğayla ve insanla çok sıkı bağları olan, her anlamda daha iyi insan olmak isteyen insanların öykülerinden oluşmuş yeni kitabı. Yaşamınızdaki anları atlamamak, çoğaltmak ve bu anların değerini bilmek için okuyun bu öyküleri. Aydoğan Yavaşlı'nın Güzel İnsanları. Her insan bir mağaradır. Daha çok gülmece öyküleri ve şiirleriyle tanıdığımız Aydoğan Yavaşlı'nın 8 öyküsünün yer aldığı 5. kitabı. Gülmece öykülerindeki alay, ironi, gerçekliğin, yabancılaşmanın ince bir mizahla eleştirisi, bu kitabında yerini buruk, yalın, insanı yüreğinden yakalayan, küçük insanın gerçeğine sevgiyle yaklaşan bir dile bırakmış. Küçük taşra kasabalarında yaşanan geçim güçlüğü, yalnızlıklar, tıkanan sevgi açmazları, doğadan kopuşun getirdiği yıkımlar, çoktan kaybolmaya başlayan komşuluk ilişkileri, ölüm karşısındaki umarsızlıklar, küçük kurnazlıklar, sevgi, ölüm, yaşam ilişkilerinin küçücük hayatlar içindeki yeri. Yavaşlı'nın öykülerinde temel eksenleri oluşturmaktadır. Bu dış gerçekler içinde yaşayan Yavaşlı'nın güzel insanları yaşadığı gerçeklikle örtüşen duygu dünyaları ile ömrümüzde onulmaz boşluklar bırakarak kaybolmaya başlayan iyiliği, insani değerleri bize duyumsatmak, yaşatmak için çırpınırlar. Artık insanlar da apartmanlar gibi yan yana geliyor ama birbirlerini bütünlemiyorlar. Yaşadığımız yeri değiştirmek, olumlu yönde insana yaraşır bir biçimde değiştirmek gerek. Aksi halde duygularımız da kuruyup gidecek. Sevgi bilinmeyen bir duygunun adı olarak geçmişte kalacak. Usul usul örmek kendini öyküsünün, bu mesleğin sermayesi yürektir, sevmesini bilen yürek diyen öğretmeni böyle seslenir öğrencilerine. Ancak 5 gün yaşayan kızının cenazesini morgdan alan bir baba, Kızıyla ölüm yaşam ilişkisi üzerine konuşa konuşa götürür kızını mezarlığa. Her insan bir mağaradır öyküsünde. Bir kaçınılmazlar toplamı mıydı yaşam? Durmadan katmerlenen, kendi basıncıyla oylumlanan pembemsi bir gül mü yoksa? Ne denirse densin yaşam dediğin ölümü hak etmeliydi. Ölümü hak etmeyen yaşam en temel özelliğini yitirmiş demekti. Ölümün sevgisiz yaşamaktan daha acı olmadığını, gerçek ölümün sevmekten korkmak olduğunu anlatır babasına öykünün 5 gün yaşayan kız çocuğu. İnsan kendinin göçebesidir babacığım. Sevgi yalnızca o yaşar, yaşamayı yalnızca o karşılar, yalnızca o. Adını çocuklar koysun öyküsü, kitabın en güzel öykülerinden birisi. Yıllar önce batıya göç etmiş doğulu bir insanın, son yıllarda bir insan kırımına dönen kirli savaş nedeniyle yükselen milliyetçilik duygularıyla, kasabalı tarafından dışlanışı ve göçe zorlanışının trajik öyküsü. Bu göçü önlemeye çalışan emekli öğretmenin dostluğu, umarsızlığı. Bu aptal kini ve düşmanlığı anlamayan çocukların geleceğe umut olan sevgileri, saflıkları. Aydoğan Yavaşlı'nın bu güzel insanlarını okudukça sizin de yüzünüzün ısınıp içinizin ılıyacağı, geçmişinizde kalan başucunuzda durduğu halde görmeyi unuttuğunuz bir dünya olduğunu, insanın ancak o dünyanın insani değerlerine sahip çıkarak yaşarken ölmekten kurtulabileceğini, onca kuşatmaya karşın sevginin hala burnunuzun direğini sızlattığını göreceksiniz. Çevremiz tek düze, sığ kaldıkça düşüncelerimiz, ona bağlı olarak dilimiz, ilişkilerimiz de sığlaşıyor diyen Yavaşlı'nın öykü macerasında apayrı bir yeri olan Yalın Lirik Öyküler Toplamı, Her İnsan Bir Mağaradır'ı okuyun lütfen. Siyah Beyaz, 28 Ekim 1995. Yalnızlıktan solmamak için kendi yüreğine yaslan. Uzun bir yürüyüşün, alnı göklerde fotoğrafından yırttılar beni. Yağmur ve kent maskelerini çekmişti çoktan yüzüne. Bir acının geçmesi için en iyi ilacın zaman olduğu söylenir. Elbette zaman iyi bir ilaç, usta bir bilgedir. Ancak bu söz biraz da insanın unutma özelliğinin altının çizildiği edilgen bir tutumu içerir. Oysa insanın bir başka yetisi vardır ki, acıyı ters yüz eder, ondan yararlanır, onu dönüştürür. Böylece kendisi için dayanma gücü, gelişme ve olgunlaşma olanağı sağlarken, dünyanın daha açık, anlaşılır ve katlanır olması için insanlara incelikler, iç zenginliği, yeni bakışlar ve derinlikler sunar. Bu yeti, şiiriyle, romanıyla, müziğiyle, resmiyle sanattır. Henüz 17 yaşında büyük ütopyaları ve küçük yanlışları olan genci bir gün, uzun bir yürüyüşün alnı göklerde fotoğrafından yırtarlar ve başlar duvarların ardındaki 13 yıllık macera. Bir şeyi ölmek Eylül'le başladı biraz da. Gece yarıları uyandırılarak basınçlı soğuk sular altında yapılan işkenceler, hapislerden hapislere güle güle ve hoş geldin dayaklarıyla yaşanan sürgünler, yıllarca ne bir haber ne bir kitap, 108 gün süren özel işkenceler, 51 gün süren açlık grevleri, sökülen tırnaklar ve 13 yıl boyunca en uzunu 10 metrede biten yürüyüşler. İşte bu koşullarda gerilim imgesidir biraz da, üzerinden kuş sürülerinin bile geçmediği bir yaşamın, diyen genç adam, yaşadığı bu insanlık dışı durumu şiirle içselleştirecektir. Bir tek işkence merkezlerinde sönmedi lambalar. Islak beton ve yanık kokularıyla karıştı birbirine resimler. İçeride bu acılar yaşanırken dışarıda neler mi oluyordu? Radyolarını açarken bir sokağın sakinleri, seçilmiş sözcüklerden ediniyorlardı, son ölümlerden artan o güçsüz bilgileri. Çok söylendi, bilinir, 12 Eylül'ün en büyük başarısı insanı içeriden yıkmasıdır. Bu tepkisiz, yalnız ve yabancılaştırılmış toplumda herkes kendi hapishanesini kurmuş ve kendisinin gardiyanı olmuştur. Sessiz, titrek bir ibre gibi yağmurların kırmızı yağdığı bir kentte. Kim anlayabilir dişlerinde gizlediği biraz ıhlamur kokan şifrenin anlamını ve daha ne kadar yanıtlayabilir? Alnı kırışmış yeminsiz kalabalığı. Bu ülkede olumsuz ve yetersiz örneklerinden yola çıkılarak iki şeye bir ön yargıyla bakıldığını düşünüyorum. Birincisi köy enstitüsü çıkışlı yazarlar ya da köy romanı denilen olgu. İkincisi hapishane edebiyatı denilen, özellikle 12 Mart ve 12 Eylül ile birlikte içeri düşmüş genç adamların ayakta durabilmek için yarattığı edebiyat. Bunlardan şiiri hak etmediği halde çok fazla afişe edilenler, öne çıkarılanlar olduğu gibi bir ön yargıyla okunmadan üzeri çizilenler de olmuştur. Şiire şiirin dışında bir payanda aramıyorum. Dışlayan toptancı yargılardan uzak durulması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Kendi yüreğine yaslan Hüseyin Şahin'in ikinci kitabı. Biraz uzun sayılacak yukarıdaki girişi bu kitaptan söz edebilmek için yaptım. Çektiği bunca acıya karşın sav sözlerden, bağırışlardan uzak, ne dediği kadar nasıl dediğini de önemseyen, yumuşak, derinlikli, şiirsel imgenin yaşanan gerçekliği incelikle kucakladığı bir şiir. Pipiyle ve popoyla fazla oynayan, sözcük bozmaya dayalı buluşları marifet sayan, kendi dışındaki dünyaya kapalı 90'lı yılların yeni şiiri yanında insana soluk aldıran, derdi ve derinliği olan bir şiir. Ve Promete, dünyanın en güzel yüzlü hırsızı, çalıp da getirmeseydi ilk gözü. Kim bilir ne Hüseyin'in kendini içeri düşüren ütopyası ne de içerden kurtaran şiiri olacaktı. Konuşabiliyorum işte, körledim tersine akan suları, bedelini ödedim çoğul yanlışlarımın, ölümün iç avlusunda serin soluğunu kekeledim akranlarımın. Çoğul yanlışlarını özgürlüğü ile ödeyen şair bir daha kimsenin elinden alamayacağı bir başka özgürlük alanı bulmuştur. Sözcüklerin dışarıdan karışılamayan o büyük ülkesini. Okuyun Hüseyin Şahin'in kendi yüreğine yaslan şiirini. Sevgiyle, hoşgörüyle, bu şiirin varacağı çizgiyi umutla düşünerek. Solmak yalnız bırakıp gitmekti, diyor Şahin. Soldurmayın ne kendinizi ne de Hüseyin Şahin'i. Çağdaş Türk Dili, Mayıs 1984. Haydar'ın yüzünden içimize akan nehir. Tortusu dibe çöken zamandan geriye kalan nedir? İnsanın yüzünde bir su gibi kıvrıla kıvrıla akan çizgiler, yüreğin derinlerinde acı ve sevgiyle burgaçlanan yaşama parçaları, rengi usul usul solan iyimserlik ve ütopya, tüm bunların imbiğinden damıtılmış duru bir şiir, insanı hüzünle yaşama bağlayan. Haydar Ünal, genç kuşağın şiirle yaşam ilişkisini yalınlık, yaşanmışlık, hüzünlü bir iyimserlik üzerine kurmuş. Şair ve insan benini toplumsal sorunlar ve duyarlılıkların merkezine koymuş bir şairi. 1991'de yayımlanan Sığmadım'ın ardından ikinci kitabı Yüzümdeki Nehir'i yayımladı. Yüzümdeki Nehir'in temel izleyi şiirden şiire örtülü açık biçimde akıp giden zamandır. Yüreğinin bütün lambaları yanarken azıcık ötelerdeki akşamın rengi yalandır diyen şair, kehribar bir zamanı, süt beyazı bir zamanı, yalnızlıklara yetecek kadar büyük olmayan bir zamanı, kendi boşluğunda sallanan evlerde, hücrelerde, bir alacakaranlıkta akıp giden sokaklarda bırakıp bir yalnızlık eğrisi olarak geçer hayatın ilmeklerinden. İki ince çizgiydi içimizde büyüyen, sonra iki nehir, sonra her kentte bir ayrılık bileti. Kendi içine kapanmış bir acıyı soluyan evlerden, hasreti bir kor gibi külünde gizleyen aşklardan, böyle ölünmez, yalnız kendine ölünmez diyen toplumsal savaşımlardan, alttan alta bir sızıyla kendini duyuran intihar taslaklarından, kısaca inanmayla düş kırıklığının bıçak ağzında dilim dilim bir hayattan geriye kalan hep yalnızlık olacaktır. Bütün şehirlere bir terminalin uğurladığı şair, bir yerde büyüdüğümüz kadar yaşarız belki derken, şiir ve yaşam onu suçluyum ömrüm kadara getirecektir. yaşanan kirlenmeye, acılara, yabancılaşmaya, gücenikliğe, duyarlılığa karşı gelin beni öldürün önce dese de, ateş ve su bilgeliğinde bir tutumla, bir umutla yeniden bağlanır ütopyasına ve bu dünyaya. Şimdi devralıyorum bütün başlangıçları yeniden. Dul kadınların bir fısıltıyla erkeklerden konuştuğu o yalnızlık elbette sevilecek bir akşam isteyecektir. Ve aşk şairlerin bir ömür kapanmayan yaraları. Adı gizlice verilmiş bir armağan gibi büyüyen sevgisi, küflü mahzenlerde kilitli, sevgiliye o sitemli dilek gelecektir yaşananların ardından. Gelsem, acılar gibi dursam yanaklarında, konuştukça yüzün uçurtma, sesin gergin bir ip olur. Yüzümdeki nehir, hayatla ve kendiyle hesabı olan şiiri sözcük oyunları yerine yaşanmışlığın bilge yalınlığında arayan Haydar Ünal'ın yüzünden içimize akan bir ışıklı, dingin su. Dünya Kitap, 14 Nisan 1995. Kitabın sonu.